Ayrım 27.
12. bölüm. Sayfa 281. Rosa, açıkladığım gibi değirmen rüzgar olmadan çalışmazdı. Sakin, rüzgarsız gecelerde yine kibrit arayarak karanlıkta kalacaktım. Bunu değiştirmenin tek yolu bir akü bulmaktı. Ama bunu beklerken değirmenimi başka amaçlar içinde kullanabilirdim. Sokrates amcamın kızı olan kuzenim Ruth, Muzuzu kasabasını ziyaret ediyordu. Benden büyüktü, evliydi ve bir cep telefonu vardı. Sık sık onu pazar yerine götürüp şarj ettirmemi isterdi. Pazar yerindeki birkaç kişi evlerinde elektrikleri olmayan insanların telefonlarını şarj ederek bir sürü para kazanıyordu. Bu adamlar dükkancılarla anlaşarak kapıdan bir kablo uzatıyor, bunu kendi küçük gölgeli tezgahlarına bağlıyorlardı. Telefonlar için kontör satıyordu ve bazılarının kendi tezgahlarında ödemeli arama yaptıkları cep telefonları da vardı. Bu tezgahlara Malawi'nin her yerinde rastlamak mümkündü. Lilongwe gibi daha büyük kasabalarda bazılarının elektrikli fotokopi makineleri ve elektrikli daktiloları bile vardı. İnsanların iş başvurularında kullanacakları özgeçmişlerini hazırlamalarına ve telefon açmalarına izin veriyorlardı. Bunların hepsi kaldırımda veya toprak yol kenarlarında yapılıyordu. Elbette ki sürekli elektrik kesintileri işlerine gelmiyordu. Bir gün ben Ruth'un telefonunu pazar yerine götürme konusunda sızlanırken, "Neden telefonları değirmeninde şarj etmiyorsun?" diye sordu. Sonuçta o da elektrik üretiyor değil mi? Bunu daha önce düşünmemiştim. Ama bisiklet dinamomdan bir telefonu şarj edecek kadar voltaj alamayacağımı biliyordum. Dinamom 12 volt üretiyordu ama bir şarj cihazının 220 volta ihtiyacı vardı. 12 volt bir ampulü yakabilirdi ama daha ağır işler için yeterli değildi. Uzun mesafelerde tellerden geçerken enerjinin azaldığını daha önce keşfetmiştim. Bu kavramı dinamo ve radyo deneyimimde de kullanmıştım. Ama bunun için artırıcı transformatör denen bir şey yapmam gerekiyordu. Dünyanın her yerindeki elektrik şirketleri, özellikle Avrupa ve Amerika'da, bunu sürekli yapar. Bir elektrik santralindeki dev alternatörler elektrik üretir ama daha önceki deneyimin gösterdiği gibi evinize ulaşana kadar güç kaybeder. Bunu düzeltmek için elektrik şirketi, akımın dağıldığı yol boyunca belli aralıklarla artırıcı transformatörler yerleştirir. Bir artırıcı transformatörün bir çekirdeğin etrafına yan yana sarılmış iki bobini, birincil ve ikincil vardır. Alternatif akım sürekli değişerek ileri geri akar ve bu değişiklik birincil bobinin ikincil bobinde bir akım yaratmasına neden olur. Bu sürece karşılıklı aktarım denir ve voltajın bir bobinden diğerine sıçraması anlamına gelir. Bunun sonucu ise genel bir voltaj artışıdır. Bunu fiziği açıklama kitabının karşılıklı indüksiyon ve transformatörler başlıklı bir bölümünde öğrenmiştim. Aynı bölümde beyaz saçlı ve papyonlu bir adamın resmi de vardı. Bu adam 1831 yılında ilk transformatörü yapan Michael Faraday'dı. Böyle bir şeyi başarmak muhteşem bir duygu olmalıydı. Bu bölümdeki çizimleri kullanarak kendi artırıcı transformatörümü yapmaya kararlıydım. Öncelikle bir keski kullanarak demir bir tabakayı E şeklinde kestim. Çizim 24 voltun 240 volta dönüştürülmesini gösteriyordu. Çizimin altında bir grup matematik denklemi vardı. Sanırım kendi dönüştürümlerimi nasıl yapabileceğimi gösteriyorlardı ama bunun yerine deliler gibi sarmaya başladım ve işe yaramasını umdum. Dinamo tellerini birincil bobine bağlarken, ikincil bobin doğrudan telefonun şarj aletinin kutuplarına bağlıydı. O çıplak telleri şarj cihazına bağlarken bir hayli çarpıldım ama bağlama işlemi bittikten sonra telefonu takmaya hazırdım. Ruth tepemde dikilmiş dikkatle izliyordu. "Sakın yakma," dedi. "Ne yaptığımı biliyorum," diye yalan söyledim. Telefonun kablosunu taktım ama herhangi bir sorun çıkmadı. Bunun yerine Ekran aydınlandı ve yan tarafta çizgiler yukarı aşağı hareket etmeye başladı. İşe yaramıştı. "Bak," dedim, "sana söylemiştim." İşleri kolaylaştırmak için bir adım ileri gittim ve Gilbert'in evindeki gibi kendi duvarıma bir elektrik prizi yerleştirdim. Hem pil hem de alternatif akım elektrikle çalışan bir radyom vardı. Bu tür radyolarda elektrik kablosunun bir tarafı genellikle bir alternatif akım soketine, diğer ucu da duvardaki prize bağlanır. Odamda elektrik sağlayabilmek için bu sistemi duvarıma uyarladım. Radyonun bütün alternatif akım soketini söktüm ve düzleştirilmiş PVC borudan yapılmış bir ayağa taktım. Duvarımda bir delik açıp ayağı normal bir elektrik prizi gibi duvara yerleştirdim ve dışarıdan gelen değirmen telleriyle birleştirdim. Radyonun elektrik kablosunu alternatif akım soketine tekrar taktıktan sonra normalde duvara giren elektrik fişini kestim. O kesilen telleri de alarak doğruca telefonun şarj aletine bağladım. Biraz ilkeldi ama işe yaradı. Bu icadın haberi pazar yerine ulaştığında telefonlarını şarj ettirmek isteyen insanlar evimize akın etmeye başladı. Çoğu zaman insanlar bunu yapabilmeme şüpheci bakıyor gibi davranıyorlardı. Sanırım onlardan para almamamı umuyorlardı. "Bunun telefonumu şarj edebileceğinden emin misin?" "Kesinlikle. Kanıtla. Bak, şarj ediyor işte." "Tanrım, haklısın. Ama biraz daha kalsın. Henüz ikna olmadım." 2 ay boyunca bu yöntemi kullandıktan sonra nihayet işleri büyüttüm. Sürekli araba aküsü arayışımdaydım ve bir gün Charity'nin evinde bir akü olduğunu fark ettim. "Yolda buldum," dedi. "Bir kamyondan düşmüş olmalı." Her nereden gelmiş olursa olsun, ona yalvarmaya başladım ve sonunda aküyü bana taksitle satmaya razı oldu. Kitaplarımdan öğrendiğim kadarıyla aküyü şarj etmek için doğru akım elektrik kullanılır. Önce bisiklet dinamosunun ürettiği alternatif akım elektriği dönüştürmem gerekiyordu. Kitapta diyot ya da düzeltici denen bir şeyden söz ediliyordu ki birçok radyoda ve elektronik alette bulunur ve elektriği dönüştürür. İhtiyacım olan düzeltici uzun metal bir şiş üzerine geçirilmiş minik bir pile benziyordu ve bana çocukların yol kenarında atıştırma olarak sattığı haşlanmış fareleri hatırlatıyordu. Resmi inceleyerek 6 voltluk bozuk radyomu açtım ve hemen bir diyot buldum. Bir kez daha ateşte ısıttığım kalın bir metal kablodan bir lehim yarattım ve diyotu değirmen ile pil arasındaki tele bağladım. Bu kadar basitti. Sonra standart alternatif akım telefon şarjını, bir arabanın çakmak soketine giren bir doğru akım modelle, kuzenim Ruth'un bir hediyesiydi, değiştirdim. Akünün yardımıyla eve fazladan 3 ampul daha yerleştirebilir ve hepsini bir paralel devreye bağlayabilirdim. Her nedense bisiklet dinamosuna bağlı olan ampul doğru akım elektrikle de çalışıyordu. Ancak çoğu evde kullanılan normal ampuller sadece alternatif akım elektrikle çalışır. Dolayısıyla alternatifler aramak zorundaydım. Davud'un dükkanında doğru akım alternatifle çalışan küçük araba ampulleri buldum. Biri fren lambası, diğerleri farlar içindi. Ampullerden birini dışarı, tam kapımın üzerine, diğerini annemle babamın yatak odasına, sonuncusunu da oturma odasına yerleştirdim. Akü tamamen şarj olduğunda, rüzgar kesildiğinde bile 3 gün boyunca yetecek kadar elektrik depolayabiliyordu. Bisiklet tekerleğinin parmaklarını ve demir şeritlerini kullanarak basit bir elektrik anahtarı yaptım. Düğmeler için biçimini istediğim şekilde kolayca değiştirebileceğim, iletken olmayan iyi bir malzeme yaratmak istiyordum. Bıçağımı alarak eski lastik terliklerimden çok sayıda yuvarlak düğme kestim. Bu anahtarları erimiş PVC borulardan yaptığım küçük kutuların içine yerleştirdim. Standart bir ışık anahtarında 3 ayrı kablo vardır. Biri güç kaynağından anahtara, İkincisi anahtardan ampule, üçüncüsü de ampulden güç kaynağına uzanır. Düğmeye bastığım her seferinde parmakla demir tellere değerek devreyi tamamlıyordu. Sonunda duvara dokunarak ışık yakabiliyordum. Bu düzeneyi tamamladıktan bir süre sonra bir gece oturma odamıza girdim ve ailemi oturmuş radyo dinlerken buldum. Annem köşede yerde oturuyor, turuncu renkli güzel bir masa örtüsü dikiyordu. Babam ve kardeşlerim kendilerini Radyo 1'deki bir programa kaptırmış halde boşluğa bırakıyorlardı. Radyonun spikerlerinden biri gibi yaparak mikrofonuma seslendim. "Şu anda saygıdeğer baba, Kanwamba, oturma odasındayım," dedim derin ve ciddi bir sesle. "Bay Kanwamba, oturma odanız bu saatlerde karanlık ve kasvetli olurdu. Şimdi şehirli biri gibi elektrikten yararlanıyorsunuz." "Aa," dedi babam gülümseyerek, "bir şehirliden daha fazla zevk alıyorum. Yani hiç elektrik kesintisi olmayacağını ve ESKOM'a hiçbir şey borçlu olmadığınızı mı söylüyorsunuz?" "Şey, evet," dedi babam, "ama aynı zamanda bunu kendi oğlum yaptığı için." Geceleri ışık olması ailemin hayatında önemli bir gelişmeydi. Ancak hala mükemmel olmamıştı. Kullandığım pil ve teller en kaliteli malzemeler değildi. Şeritinin bana verdiği tel tükenmişti. Dolayısıyla hurdalıkta kullandığım tel parçalarını kullanıyordum. Tellerin birleşme noktalarında kullanabileceğim plastik yalıtım olmadığından hepsi ortadaydı ve aküyle kullanırken sık sık kıvılcımlar saçıyordu. Onları koyabileceğim düzgün bir kablo olmadığından ampul ve anahtarlardan uzanan pozitif ve negatif teller Noel ışıkları gibi duvarlardan dolaşıyordu. Birbirlerine değmelerini önlemek için çok dikkatli davranmıştım. Çünkü evimizin çatısı ağaç ve otlardan yapıldığı için kolayca alev alabilirdi. Daha da kötüsü, çatıyı destekleyen okaliptüs direkler uzun zaman önce termitlerle dolmuştu. Her gece yatağa girdiğimde onların tıkırtılarını duyuyor, sabah uyandığımda yerde birikmiş talaşları görüyordum. Bu iştahları sonunda kirişlerin içini oymuş, direklerin sarkmasına neden olmuştu. Bu kirişlere asılı çıplak elektrik telleri tehlikeyi daha da arttırıyordu. Neredeyse bir kazaya yol açması uzun sürmezdi. Bir gün öğleden sonra büyük bir fırtınanın ardından Goffrey'in evinden döndüm ve muhtemelen rüzgarın da zorlamasıyla kirişin neredeyse kırılmak üzere olduğunu gördüm. Tavanım ortadan sarkmış, zemin toprak ve otla kaplanmıştı. Kırık kiriş aynı zamanda yüzlerce termiti yere ve yatağımın üzerine saçmıştı. Önce onları süpürmeyi denedim ama çok fazlaydılar. Babam yakın zamanda birkaç tavuk daha almıştı ve açık kapıdan bakarken birkaç tanesinin oradan geçtiğini gördüm. "Hey millet!" diye seslendim. "Size ziyafet var." Onları çekmek için birkaç termiti kapıdan dışarı attım. Odamın içinde kendilerini nasıl bir ganimetin beklediğini anlayınca iştahla saldırdılar. Çok geçmeden zemin ve yatak tavuklarla doldu. Hepsi heyecanla kanatlarını çırparak gıdaklıyor, çaresiz termitleri iştahla topluyordu. "Yiyin hepsini!" diye bağırdım. "Bir tanesini bile canlı görmek istemiyorum." Termit olayı öyle bir kargaşaya yol açtı ki yanık kokusunu fark etmedim bile. Tavuklar dışarı çıktıktan sonra tavandan sarkan kırık kirişe yakından baktığım ve çöküş sırasında tellerin birbirine değdiğini gördüm. Ama ucuz ve ince oldukları için yangın çıkarmak yerine sadece eriyip ikiye ayrılmışlardı. Kimse yaralanmadığı için Tanrı'ya şükrettim. Goffrey yanıma geldi ve birlikte durumu inceledik. "Eh dostum, kaliteli kablo alamayacak kadar yoksul olmam iyi bir şeymiş," dedim. "Daha iyi bir şey kullansaydım bütün evi yakabilirdim." "Seni çatıyla ilgili uyarmıştım." "Evet, evet ama dinlememiştim."